Ayrım 37. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 361. Adem Yezdan tarih bilgisiyle beni şaşırtmayı sürdürüyordu. Ama itiraf edeyim ki Prokopios'un iddiaları daha çok ilgimi çekmişti. Peki doğru muymuş yazdıkları? Vallahi başkomiserim, orası da biraz muallak. Gerek Justinian, gerekse Theodora halktan gelen kişilerdi. Bu yüzden olsa gerek Konstantinopolis'in aristokratları onlardan hiç hoşlanmıyordu. Prokopios da okumuş adam. Yani dönemin aydını, entelektüeli. Kendini aristokratlara yakın hisseden biri. Muhtemelen o da alt sınıftan gelen imparator ve imparatoriçeden nefret ediyordu. Kaleminden kan damlamasının nedeni de bu nefret olabilir. Öte yandan ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler. Ama ne olursa olsun bilinen bir gerçek var ki o da Theodora'nın son derece cesur, kararlı ve acımasız bir imparatoriçe olduğudur. Elindeki kitapları bırakmadan masasının başına geçti. Bizim oturduklarımızdan oldukça büyük koltuğuna yerleşirken sordu. Nika ayaklanmasını duydunuz mu? Kimseden ses çıkmayınca masanın üzerine koyduğu kitaplardan ciltsiz olanı alıp sayfalarını çevirdi. Justinian'i gerçek bir imparator yapan bu ayaklanmadır işte. Uğursuz bir olayın hayırlı sonuçlar doğurması denilen şey. Ve daha önemlisi sokaktan gelen hafif meşrep bir kadının imparatoriçeliğini kanıtladığı an. Sayfaların arasında aradığını bulamamış olacak ki gözlerini yeniden bana dikerek hatırladığı kadarıyla anlatmayı sürdürdü. Nika ayaklanması dönemin Konstantinopolis valisinin yeşiller ve mavilerden 7 kişiyi tutuklamasıyla alev aldı. Yeşiller ve maviler o dönemin önemli iki sosyal grubuydu. İşte bu iki etkili grubun kimi üyeleri hipodromdaki yarışlar sırasında aşırılıklar göstermiş, şiddet olaylarına başvurmuşlardı. Vali de bu kişilerden 7'sinin idam edilmesi emrini verdi. Ancak asılanlardan biri mavi, öteki yeşil olmak üzere iki kişi mucize eseri ölümden kurtuldu. Kurtulanlar bir manastıra sığındılar. Birkaç gün sonra hipodromda yapılan yarışlarda hem maviler hem de yeşiller manastıra sığınan bu kişileri affetmesi için Justinian'e çağrıda bulundular. Ama imparator onları dinlemedi. Bunun üzerine o güne kadar birbirlerine rakip olan maviler ile yeşiller birleşerek imparatora karşı ayaklandılar. Hipodrom Nika Nika sesleriyle çınlıyordu. Halk o kadar öfkeliydi ki Justinian sarayına çekilmek zorunda kaldı. İmparatorun çekildiğini gören isyancılar ayaklanmayı hipodrom dışına taşırdılar. Aslında ayaklanma kolayca bastırılabilirdi ama Justinian'in uyguladığı sıkı vergi politikasına karşı olan aristokratlar da baldırı çıplak takımına destek verince işler çığırından çıktı. İsyancılar önce hapishaneyi basıp mahkumları kurtardılar. Ardından Ayasofya'yı, Patrikhane'yi, Senato'yu, Aya Irini'yi, Bazilika Stoa'yı, Zeuzikbos banyolarını ve mese üzerindeki binaları ateşe verdiler. Şehrin kalbi ateş almış, cayır cayır yanıyordu. Baştan anlatılanları önemsemeyen Ali bile şehrin yandığını duyunca ilgiyle dinlemeye başlamıştı Adem'i. Tabii bu durum uyanık iş adamında dikkatinden kaçmamıştı. Evet Ali komiserim, gözünüzün önünde bir canlandırın. Korkunç bir şey. Bugünkü Sultanahmet çevresi, dahası Aksaray'a kadar uzanan mese boyunca önemli binalar alevler içinde. İkinci gün isyancılar iyice cesaretlendiler. Hipodromda toplanıp, başta Konstantinopolis valisi olmak üzere imparatorluk yetkililerinin görevden alınmasını istediler. Pabucun pahalı olduğunu anlayan Justinian, asilerin isteklerini kabul etti. Ama isyan dinmedi. Beşinci günün sonunda Justinian son çare olarak hipodroma gelerek isyancılara bir konuşma yaptı. Ayaklanmayı sona erdirirlerse hiç kimsenin cezalandırılmayacağını söyledi. Fakat kalabalık onu dinlemedi bile. Artık tek bir istekleri vardı, imparatoru değiştirmek. İşlerin fena halde sarpa sardığını fark eden Justinian apar topar kaçarak saraya döndü. Asiler yeni bir imparator bulmaya çalışırken Justinian de bir süre Konstantinopolis'ten uzaklaşmanın yararlı olacağını düşünerek gemisini hazırlatmaya koyuldu. İmparator kaçış hazırlıklarını tamamlamak üzereyken taht odasında Theodora belirdi. Başı dimdik, bakışları kendinden emin, cesur adımlarla kocasının imparatorluk tahtına yaklaştı. "Yapmayın imparatorum," dedi kararlı bir sesle. "Kaçmayın. Kurtuluş için tek yol olsa bile bunu yapmayın. Kuşkusuz hepimiz bir gün öleceğiz. Önemli olan ölmek değil, şerefle anılmaktır. Kaçışınız size ölüm kadar şeref getirmeyecektir. Lütfen gitmeyin. Bana gelince, bu erguvan renkli pelerinimden daha güzel bir kefen düşünemiyorum kendime." Hayatta en çok sevdiği insan olan Theodora'dan duyduğu bu sözler Justinien'i etkiledi. Belki de utandırdı. Kaçmaktan vazgeçti. En yetenekli iki komutanını, Belisarius ile Mundus'u saraya çağırdı. İsyancıların hepsinin kılıçtan geçirilmesi buyruğunu verdi. Aynı gün isyancılar yeni taleplerini bildirmek için hipodromda toplanmışlardı. İki acımasız komutan askerleriyle iki ayrı kapıdan hipodroma, yani bugünkü Sultanahmet Meydanı'na girdiler. Bütün çıkış kapılarını kapatıp hipodromda bulunan yaklaşık 30 bin kişilik isyancı topluluğunu kadın çocuk demeden kılıçtan geçirdiler. Gecenin sonunda isyancılara büyük bir ders verilmiş, Nika ayaklanması bastırılmıştı. Artık Justinian, Konstantinopolis'in yeni imar planına başlayabilirdi. "Bu katliamı onaylar gibi bir haliniz var." Sanki hipodromda kılıçtan geçirilen kurbanların çığlıklarını işitmiş, akan kanları görmüş gibi öfkeyle çarpılmıştı Ali'nin suratı. Hırslı bir kadın, sırf iktidarını kaybetmemek için 30 bin insanın ölümüne neden olmuş. Korkunç bir olay. Siz de kalkmış, ballandıra ballandıra anlatıyorsunuz. Bunda doğru olan ne var? Eliyle kafesteki papağanı gösterdi. Bir de tutmuş, bu canavar kadının ismini şu kuşcağıza vermişsiniz. Papağan sanki kendisinden bahsedildiğini anlamış gibi, "Vermişsiniz," diye yineledi. "Kuşcağıza vermişsiniz." Yine o samimi gülümsemenin ardına gizlendi Adem. "Tarihin garip bir mantığı vardır Ali komiserim. Elbette bu mantığın pek adil olduğu söylenemez. Ama şöyle düşünelim. Eğer Theodora'nın yönlendirmesiyle Justinian Nika ayaklanmasını bastırmasaydı, Konstantinopolis'te bu kadar büyük değişiklikler yapılamazdı. Mesela bugünkü Ayasofya kurulamazdı. Bu konulara ilgim olduğunu fark ettiğinden olsa gerek bana döndü. Günümüzdeki Ayasofya'nın tapınağın üçüncü yapımı olduğunu biliyor muydunuz başkomiserim? Evet, ilki son halinden yaklaşık 200 yıl önce yapılan bir kiliseydi. Ahşap çatılı bir mabet. Zaten o dönemki adı da Büyük Kiliseydi. 50 küsür yıl sonra bu kilise yanınca şu kara surlarını yaptıran imparator var ya, 2. Theodosius. İşte onun zamanında ikinci bina inşa edildi. O yapıda Nika isyanında yakılınca Justinian günümüzün muhteşem Ayasofya'sını yaptırdı. Sözlerinin yarattığı etkiden emin olarak yeniden Ali'ye çevirdi bakışlarını. Yapımı tam 5 yıl sürdü. Mimarlar kadar bilim adamlarından da yararlanıldı. Matematikçi Tralleislu Antemos ile geometri bilgini Miletoslu Isidorus. Yaklaşık 10 bin işçi gece gündüz demeden çalıştı inşaatta. Kilise tamamlandığında 537 senesiydi ve o güne kadar yapılan en büyük kubbeli yapıydı. Aradan 1000 yıl geçtikten sonra bile bizim Koca Sinan hem Süleymaniye Camii'nde hem de Selimiye'de bu genişlikte bir kubbe yapamamıştır. Ayasofya'dan sonra ancak 3 yapı bu büyüklüğü aşabildi. Londra'daki Aziz Paul Katedrali, Roma'daki Aziz Pierre Katedrali ve Milano'daki Duomo Katedrali. Odada kısa bir sessizlik oldu. Artık bu konuyu kapattığını düşünmeye başlamıştı ki, "Tapınaklar insanlar için yapılmışlardır," diyerek tartışmanın henüz bitmediğini hatırlattı Ali. "İnsanlar huzur bulsunlar, iyi olsunlar, Tanrı'ya yakın olsunlar diye vardır ibadethaneler. 30 bin insanın elinize bulaşan kanını yaptığınız bir tapınakla silemezsiniz. İsterse yeryüzünün en muhteşem yapısı olsun, isterse en kutsal binası olsun. Mermer, taş, ahşap, bakır, demir, hatta altın insan kanından daha değerli değildir." Yine sinirlenmedi Adem. Sakince ellerinin parmaklarını iç içe geçirdi. Ama tarih kanla yazılıyor Ali Komiserim. Fatih Sultan Mehmet de Konstantinopolis'i fethettiğinde askerlerinin 3 gün boyunca şehri yağmalamasına izin vermişti. O 3 gün boyunca Fatih'in askerleri halka çiçek dağıtmadılar. Evet, gerçekleri istiyorsanız açık konuşalım. Kan döktüler. Güzel kadınları, delikanlıları, çocukları esir aldılar. Şimdi buna izin verdi diye Fatih'e kötü mü diyeceğiz? Ali bir an kararsız kaldı. Ne yalan söyleyeyim, nasıl bir tepki vereceğini ben de merak ediyordum. Adem'le sadık adamı Ercan'ın da sesi çıkmıyordu. Geniş odada eskisi kadar olmasa da hala pencereleri titretecek kadar güçlü olan fırtınanın uzaklaşan gürültüsü duyuluyordu sadece. Fatih yapmışsa o da yanlış diye köpürdü sonunda Ali. Halka kim zulüm etmişse yanlış yapmıştır. İster Fatih, ister Justinian. Kim masum insanlara zulmetmişse yanlıştır. Küçük bir kahkaha attı Adem. Ama huzursuzca kıpırdanan gözleri artık sinirlendiğini gösteriyordu. Duygusal düşünüyorsunuz Ali Komiserim. Siz romantik bir insansınız. Belki bu sözleri Zeynep duysa hoşuna giderdi. Ama Ali'nin üzerindeki etkisi çok ters oldu. Oturduğu koltukta öne doğru çıkarak başını kaldırdı. Yanılıyorsunuz Adem Bey. Hiç romantik biri değilimdir. Öyle romantik adamlardan da hoşlanmam. Ama şükür vicdanlı biriyimdir. Vicdanım ne derse benim için doğru odur. İşte bu yüzden ne insanların kafataslarıyla krallık kuranları ne de onları takdir edenleri severim. Bakışlarındaki öfke sözlerinden daha etkileyici olmalı ki Adem'in sükuneti bozuldu. Önce ne diyeceğini bilemedi. Sanki kendisine yardım edermişim gibi bana baktı. Yüzümdeki umursamaz tavrı görünce vazgeçti. Ercan'dan medet umdu ama eski polis şefi de en az onun kadar şaşkındı. İşte şimdi olmadı komiserim. Artık gizleyemediği bir nefretle bakıyordu Ali'ye. İşte şimdi Necdet'in katili gibi konuştunuz. Tartışmayı alevlendiren Ali'nin böyle bir amacı olduğunu sanmıyordum. Ama Adem tam da istediğimiz kıvama gelmişti. Niye öyle söylediniz diye girdim araya. Ne demek istiyorsunuz? Ne demek isteyeceğim başkomiserim? Necdet'in katili olan o adam da bu saçmalıkları dile getirir her karşılaştığımızda. Yok tarihi yenenler yazarmış, yok tarih alçakların not defterinden oluşurmuş. Ne söylediği umurumda bile değildi. Bize gereken adamın kimliğiydi. Kimmiş Necdet'in katili olan adam? Nasıl bilmezsiniz dercesine tuhaf tuhaf baktı. Kim olacak? Namık. Kendine doktor diyen şu eski solcu. Hani şu bozguncu derneğin başkanı. Sesi titremeye başlamıştı. Dikkat ettim. Konuşurken sağa sola oynattığı elleri de titriyordu. Konstantinopolis'i koruyan surlar kadar sağlam görünen soğukkanlılığı Ali'nin sert sözleriyle darmadağın olmuştu. Başka kim olacak? Hem sevgilisini elinden alan adamdan kurtuldu, hem benden intikamını aldı, hem de o saçma sapan ideolojisinin gereğini yerine getirdi. Bir dakika, bir dakika diye susturdum onu. Kim kimin sevgilisini elinden aldı? Derinden bir iç geçirdi. Sakinleşmeye çalışıyordu. Ama bu o kadar kolay olmayacaktı. Yine de denedi, ellerini masanın üzerinde birleştirerek yanıtlamaya çalıştı. Leyla Barkın son zamanlarda yeniden Necdet'le ilgileniyordu. İşte bu ilginçti. Müze müdüresinin söylediklerinin tam tersini anlatıyordu. 2 ay kadar önce Leyla ile bu manyak kavga etmişler. Olmadı şimdi diye çıkıştı Ali. Adamın arkasından öyle manyak filan diye konuşmayın. Kusura bakmayın. Necdet'i öz kardeşim kadar severdim. Olayı duyunca da kalkıp gelmek istedim. Ama işler. Hatta karımla Londra'ya, kızımızın yanına gidecektik. Onu yalnız başına yolladım Moskova'dan. Sırf bu cinayetler aydınlansın, Necdet'in katili hapse atılsın diye geldim. O Namık denen alçağın hak ettiği cezayı bulması için. Kuşkulu bir ifade yerleştirdim yüzüme. Ne kadar da eminsiniz Namık'ın katil olduğundan? Eminim, çünkü Leyla onu terk edecekti. Sevgilisinin onu terk etmesinin sorumlusu olarak da Necdet'i görüyordu. Leyla neden terk etsin ki Namık'ı? Niye olacak? O anarşist doktorun katı görüşleri yüzünden. 6 ay önce Topkapı Müzesi'ne yeni yönetim atandı. Leyla Barkın'ın yeni atanan insanlarla zıtlaşıyormuş. Bu Namık kadına istifa et diye baskı yapmış. Zaten iş yerinde bunalan Leyla da üstüme gelme deyince kavga etmişler. Ama bana kalırsa Leyla artık bu adama dayanamıyor. İşte o günlerde Necdet'le yeniden yakınlaşmışlar. Hatta Leyla Hanım bir gece Necdet'te kalmış. Erkek yalanı, Necdet uydurmuş olabilir diyeceksiniz ama kendi gözlerimle gördüm. O sabah erkenden ona uğramıştım. Kapıyı üzerinde Necdet'in pijamasıyla Leyla açtı. Necdet de çok umutlanmıştı. Sır değil, adam hala seviyordu eski karısını. Hatta Leyla'yı da alırız ekibe diyerek gelecek hayalleri bile kurmaya başlamıştı. Ama ne olduysa oldu, kadın apar topar bu eski teröriste döndü. Terörist dedikten sonra göz ucuyla Ali'ye baktı. Tepki gelmeyince öfkeyle anlatmaya devam etti. Zavallı Necdet günlerce Leyla'nın peşinden koştu. Ama her seferinde Namık çıktı karşısına. Sonunda da öldürdü adamcağızı işte. İyi de neden yapsın ki bunu? Sırtımı iyice koltuğa yaslamış, Adem'in gözlerine bakarak sormuştum. Kıskançlık diyorsanız, Leyla ona dönmüş yeniden. Üstelik Leyla Hanım'ın anlattığı kadarıyla taşkınlık yapan Namık değil, rahmetli Necdet'miş. Hiç güzel şeyler anlatmadı Leyla Barkın eski kocası hakkında. Korkuyor diye yüksek sesle söylendi. Eğer Namık'a dönmeseydi, adam onu da öldürebilirdi. Eski solcu doktoru düşündüm. Ölümle karşılaşmış, belki o an korkmuş ama yaşam yörüngesini çok da değiştirmemiş bir dava adamını. Yeri geldiğinde bizimle bile alay edebilecek kadar kendine güvenen, değerleri olan bir insanı. Hayır, Namık sevdiği kadını öldürmeye kalkacak, bırakın öldürmeyi ona zarar verecek biri değildi. Bu tür insanları tanırdım. Birçok konuda yanlış düşünebilirlerdi. Yeterince hoşgörülü olmayabilirlerdi. Sadece kendi fikirlerinin doğru olduğuna inanabilirlerdi. Ama kendileri için değerli olan birine zarar vermezlerdi. Yok, sanmıyordum. Gerçi hayatın insanı nereye sürükleyeceği kestirilemezdi. Ama yine de Namık gibilerin sevdikleri birine bunu yapmaları çok zordu. Hadi yaptı diyelim. Öteki üç kurbanı neden öldürmek istesindi? Tam bu görüşümü dile getirmek üzereydim ki çınladı cep telefonum. Baktım Zeynep. Özür dilerim diyerek kalktım koltuğumdan. Bir kez daha yanımdakilerin meraklı bakışlarından olabildiğince uzaklaşarak karşıdaki camlı kitaplığın önüne geldim. Telefonumu açtığımda ilk fark ettiğim Zeynep'in sesindeki heyecan oldu. Alo başkomiserim, önemli bulgulara ulaştık. Öyle mi? Ne gibi? Parmak izleri ayrıştı. Namık Karaman'la Leyla Barkın'ın parmak izlerini bulduk. Neden bahsettiğini anlayamadım. Nerede buldunuz? Çerçevelerde. Necdet Denizel'in evinin duvarlarındaki gravür çerçevelerinde. Hani çerçevelerde parmak izleri vardı. Üst üste geldiklerinden kime ait olduğunu saptayamamıştık. Evet, parmak izlerinden ikisi Namık ile Leyla'ya aitmiş. Dönüp Adem'e baktım. Gergin bir tavırla oturuyordu masasının başında. Yoksa Namık hakkında söyledikleri doğru muydu? Yeniden telefona döndüm. Eminsin değil mi? Bir yanlışlık yapmıyoruz. Yapmıyoruz başkomiserim. Parmak izleri eşleşti. Çerçevedeki izler bu şahıslara ait. Emin olmasa asla bu kadar kesin konuşmazdı. Dahası da var diye sürdürdü. Namık Karaman'ın üzerine kayıtlı Volkswagen marka beyaz bir minibüs varmış. ISD'nin işleri için kullanıyorlarmış. Eylemlerde malzeme taşıyorlarmış. Polis defalarca el koymuş bu minibüse. Bakışlarım şampanya renkli perdelerin gerisindeki pencerenin puslu camlarına kaydı. Yağmurun cama çarpan damlaları küçük parçalara ayrıldıktan sonra incecik şeritlere dönüşerek aşağıya akıyordu. Yağış artık eski şiddetini yitirmiş gibiydi ama yine de damlaların çıkardığı sesler hala içeriye kadar ulaşıyordu. Zeynep'in sözleri soruşturmanın gidişatını tümüyle değiştirebilirdi. Yeniden başa mı dönüyorduk? Acele karar vermemekte yarar vardı. Leyla ile yapacağımız görüşme artık daha büyük bir önem kazanmıştı. Anladım Zeynep dedim telefonu kapatmadan önce. Biz öğleden sonra merkezde olacağız. Sen işine devam et. Geldiğimizde konuşuruz. Telefonu kapattım. Yeniden masanın önündeki koltuğa döndüm. Ali'nin gözleri üzerimdeydi. Yüzümdeki değişimden önemli bir haber aldığımı anlamış olmalıydı. Kafam iyice karışmasına rağmen ona iyi bir şeyler söylemek istedim. Yağmur diniyor galiba Ali. Öğleye kalmadan güneş açacak. Daha cümlemi tamamlamamıştım ki Teodora kafesinin ucuna gelerek neşeyle yineledi. Yağmur diniyor, öğleye kalmadan güneş açacak. 37. ayrımın sonu, sayfa 369.